Yöneticinin Kılavuzu, Ron Coleman, Gil Bar, Remzi Yayın Evi, 4. basım, 6 nokta kayıt stüdyosuna seslendirilmiştir. Seslendiren Canan Özaraz. Ön söz. 20 yıl kadar önce biri bana Peter ilkesini öğretti ve ben bunu doğal yasa olarak kabul ettim. Peter ilkesi insanların beceriksizlik düzeyine gelene kadar terfi ettirildiklerini öne sürüyordu. Bu ilke ortalıkta neden bu kadar çok beceriksiz yönetici olduğunu gerçekten açıklıyor gibiydi. Ama şimdi yöneticilerin genelde aşırı terfi ettirildikleri için değil, nasıl başarılı olacaklarını öğrenemedikleri için başarısız olduklarını anlamış bulunuyorum. Yöneticilerin çoğu gerçekte daha önceki görevlerinde mükemmel oldukları için bir üst düzeye yükselirler. Japon şirketlerinde terfi için alınan temel kriter başarıdır ve Japonya'da bu kriterin bir hali işe yaradığı görülüyor. O halde sorun ne? Sorun, başarılı olmak için öğrenilmesi gereken çok fazla şey olmasıdır. Bu konuda rastgele bilgi edinmek yavaş, bazen yararsız ve kimi zaman çok yorucu bir süreçtir. Bu nedenle çok kimsenin başarısız olmamasına şaşmamak gerekir. Japonlar ve dünyanın başka yerlerindeki aydın fikirli işverenler bunu anlamakta ve yeni bilgi ve becerileri sistemli bir şekilde edinmektedir. Böyle bir yol hem daha hızlı hem de daha verimlidir. Hatta eğlendirici bile olabilir. Eğitim başkalarının deneyimlerinden bir şeyler öğrenmenin yolu olarak tanımlanabilir. Doktorlar ve dişçiler sıkı bir eğitimden geçmeden bizi tedavi etmeye kalksalardı canımız çok yanardı. Hızla daha başarılı bir yönetici olmanın yolu. Invict Eğitim Yöneticiliğe Giriş Programı İngiltere'nin en başarılı yönetici semineridir. Bu seminere yıllar boyunca aralarında Coca-Cola, Rolls-Royce, British Telecom, Standard Life ve Virgin'in de oldukları çeşitli kuruluşlardan 3000 yönetici katılmıştır. Değişik alanlarda çalışan bu şirketler en kalıcı rekabetçi üstünlüklerinin yönetim kalitesiyle elde edildiğini ve bütün yöneticilerin aynı bilgi ve beceri kalitesine sahip olmaları gerektiğini anlamışlardır. İşte bu kitabın amacı da yöneticilere bu bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Eğer ticari olmayan bir kuruluşta çalışıyorsanız, bizim sık sık bayilerden, müşterilerden, satış ve kardan söz etmemiz sizi şaşırtmasın. Belki sizin de müşterileriniz vergi mükellefleri, bağış sahipleri ya da hastalardır. Ve sizin için kar, hizmet standardını yükseltecek tasarruflar yapmaktır. Invicta'da biz hem öğretiriz hem de öğreniriz. O 3000 yönetici bize 40.000 yıllık yönetici ve yönetilen deneyimlerinin paylaşılması fırsatını vermişlerdir. Bölümlere hızla şöyle bir göz atma isteğinize engel olun. Her tavsiyemizi dikkatle düşünün ve bu tavsiye sizin repertuarınızın bir parçası değilse, o konuda bir şey yapacağınıza kendi kendinize söz verin. Bazı noktalar size eskiden yaptığınız ama şimdi kısmen unuttuğunuz şeyleri hatırlatabilir. Yöneticiler de tıpkı şoförler gibi kuralları kanıksayıp zamanla kötü huylar edinebilirler. Kimi zaman farklı başlıklar altında benzer öğütler bulacaksınız. Öne sürdüğü görüşleri belli başlıklar altında sıralayan bir kitapta bu durum kaçınılmazdır. Bu böyle bir konuyu sunmak için elverişli bir yol olmakla birlikte yönetimdeki günlük uygulamalara tam olarak uymaz. Çünkü bir toplantı yönetirken aynı anda hem yetki veriyor, hem karar veriyor ve hem de kontrol ediyorsunuzdur. Diğer bir deyişle bazı konuların diğerleriyle iç içe geçişi engellenemez. Kişisel denetim planı. Kitabı okurken notlar alın ve sizin için önemli olan noktaların altını çizin. Sonra her bölümün sonundaki kişisel denetim planını düzeltmek istediğiniz kendi eksik yönlerinizi sıralayıp yazın. Eksik gördüğünüz her yönünüzü bir anda düzeltmeye kalkışmayın. Özel önem verdiğiniz en önceki 20 konunuz olsun. Kimi zaman kötü huylardan vazgeçmek güç olur. Bu nedenle listeyi her gün gözden geçirin. Her işi tamamladıkça onu silin ve hep öncelikli 20 konunuz olması için bir yenisini ekleyin. Ve sonra... Başarının sırrı yoktur. Yöneticilik bir bilim olmadığı gibi karmaşık bir iş de değildir. Yalnızca bir iştir. Başarılı yöneticilerin yaptığı belirli şeyler vardır. Ve siz de bu öğütleri uygularsanız başarılı bir yönetici olursunuz. Ve bunun sizi nerelere götüreceğini kim bilebilir ki? Şimdi size nasıl başarılı olabileceğinizi anlatayım. Ron Coleman. Giriş. Ne yapmak için para alıyorsunuz? İşinizin her parçasını ayrıntılarıyla ele almadan önce gelin sizinle şöyle her şeye genel olarak bir bakalım. Kuşkusuz bir şeyler yapmak için para alıyorsunuz. Ama neler yapmak için? Ne yazık ki çoğu yöneticinin bu konudaki düşüncesi pek bulanıktır. Oysa bunu çok kesin olarak bilmek zorundasınız. Aşağıya bir iki cümle yaptığınız işi ve sizin işinizden neden gerekli olduğunu açıklayın. Bu amacı yerine getirmeniz için şirket size gerekli olan araçları verir. Bunlar para, personel ve malzemedir. Bu araçların önem sırası her yönetici için farklıdır. Siz de aşağıya kendi sıralamanızı yazın. Şirketinizin parasından ne ölçüde sorumlusunuz? Belirli bütçeler içinde mi çalışmanız gerekmektedir? Satın alma yetkiniz var mı? Varsa nereye kadar? Örneğin sarfiyat, yakıt, ısıtma, aydınlanma gibi masrafları doğrudan doğruya veya dolaylı olarak belirler veya kontrol eder misiniz? Finansmanı siz mi sağlarsınız? Veya şirketinizin kredi veya kiralama işlerini siz mi yaparsınız? Müşterilerin faturalanmasından, bunların bedellerini almaktan ya da vadesi gelen hesapları araştırmaktan siz mi sorumlusunuz? İskonto yapma hakkı size verilmiş midir? Eğer verilmişse ne kadara kadar? Ve bu belirli bir iskonto mudur? Yoksa bu isteğinize kalmış bir şey midir? Bu sorumluluklardan herhangi biri ile ilgili olarak şirket dışı herhangi bir kuruluşla ilişki kurmak zorunda mısınız? Şirketinizin personelinden ne ölçüde sorumlusunuz? Siz A. doğrudan doğruya, B. başkaları aracılığıyla kaç kişiden sorumlusunuz? Onların iş kapsamalarına siz mi karar verirsiniz? İşe alma, seçme, ücret düzeyi saptama, iş değerlendirme veya derecelendirme, teşvik planlarını hazırlama veya yürütme, istihdam, eğitim, sanayi ilişkiler, sağlık ve güvenlik, değerlendirme, danışma, şikayetleri çözümleme, disiplin, işten çıkartma ve sözleşmeleri sona erdirmekten siz mi sorumlusunuz? Bu sorumluluklardan herhangi biri ile ilgili olarak şirket dışı herhangi bir kuruluşla ilişki kurmak zorunda mısınız? Şirketinizin maddi kaynaklarından ne kadar sorumlusunuz? İş yeri, atölye, ham madde, parça, araç, malzeme veya tüketim maddelerinin alınmasından, üretiminden, depolanmasından, tesliminden, teftişinden, bakımından, onarımından, korunmasından ya da elden çıkarılmasından sorumlu musunuz? Hangi denetim bilgilerini toplamak, saklamak, kullanmak ve başkalarına iletmek zorundasınız? Bu sorumluluklarınızdan herhangi biri ile ilgili olarak şirket dışı herhangi bir kuruluşla ilişki kurmak zorunda mısınız? Bu çalışma yönetici olarak sorumluluklarınızın boyutlarını tanımlamanıza yardımcı oldu. Eğer yazılı bir iş tanımlamanız yoksa böyle bir tanımlama hazırlayın ve bunu yöneticinize onaylatın. Her alanda davranış özgürlüğünüzün sınırlarını ve başarınızın nasıl ölçüldüğünü tartışın. Sizden istenilen şey konusunda siz ve yöneticiniz aynı fikirde değilseniz değerinizi nasıl kanıtlayabilirsiniz? Bir yöneticiden neler beklenir? Hemen üstünüzdeki amirinizde bulmayı umduğunuz 10 niteliği ve bunların neden istediğinizi yazın. Bu listenizi öteki 3000 yöneticinin hazırladığı listelerle karşılaştırmak isteyebilirsiniz. Onların en çok dile getirdikleri nitelikler şunlardı. Tutarlılık, dürüstlük, iletişim kurabilme, iyi bir dinleyici olma, kararlı olma, destekçi olma, kararlılık ve tarafsızlık, fikirlere açık olma, mizah duygusuna sahip olma ve yanında çalışan personelin gücünden rahatsız olmama. Listeler ilginç derecede birbirine benzer olduğu için çoğu insanın amirlerinden benzer beklentiler içinde oldukları anlaşılmaktadır. En çok sözü edilen nitelikler kararlılık ve tarafsızlıktır. Anlaşıldığı kadarıyla herkes güçlü bir yöneticiyle çalışmak istemektedir. Ya siz nasıl bir yöneticisiniz? İnsanları yönetme sanatı. Çalıştıkları yerlerde mutsuz olan insanlar işlerini kötü yaparlar. İşe gelmemeyi alışkanlık haline getirirler ve çoğunlukla da işlerini terk ederler. Ekibinizin başlıca ihtiyacı olan işten tatmin olma duygusunu sağlayamazsanız şirketiniz para kaybedecektir. Yanınızda çalışan insanları neyin motive ettiğini anlayarak onları mutlu kılın. Değer verilme, başarı, para, güvenlik, işe karışabilmek, iyi çalışma koşulları, terfi olanakları. İyi motive edilmiş bir kadro hava kötü de olsa, hasta da olsa ve ulaşımda grev de olsa çalışacaktır. Doğru çevreyi yaratın. Önce ekibinizin ihtiyaçlarını karşılayın. Onların her gün işe istekle gelmelerini sağlayın. 1. Kadronuzu seçerken dikkatli olun. Mevcut kadro içinde terfi insanları teşvik eder ve siz kişiyi bildiğiniz için onun ekibinize nasıl uyum sağlayacağını da bilirsiniz. Dışarıdan alınan insanların işe alışmalarında siz kendiniz uğraşarak onlara yardımcı olun. 2. İnsanların en verimli zamanının yaptıkları işten memnun oldukları zaman olduğunu unutmayın. Herkesin yaptığı işin kapsamını sürekli olarak inceleyin. Kararları mümkün olan en alt düzeyde verdirin ve iyi kullanıldığı takdirde otorite alanını genişleterek insanlara sorumluluk verin. Ama verdiğiniz her iş için bizzat sorumlu olduğunuzu unutmayın. Kendi kendinize ekibinizdeki herkesin inisiyatifini kullanacak özgürlüğü olup olmadığını sorun. 3. Yanınızda çalışanların yaptıkları işin önemini anlamalarında yardımcı olun. Müşterilerinizden ya da kendi amirinizden aldığınız, onunla ilgili izlenimleri ilettiğiniz zaman işlerinin değerli olduklarını anlayacaklardır. Şikayet etmek insanın doğasında olan bir şeydir. Postacıya getirdiği her havale için teşekkür mü edersiniz, yoksa bir paketin geciktiğinde ona söylenir misiniz? Kadronuza sadece şikayetlerden söz etmeyin. Onlara aldığınız iyi raporları da söyleyin ve raporda atlananlar varsa siz tamamlayın. 4. İnsanlara adil ve rekabetçi bir ücret ödeyin. İyi ücret almadığı bir işte çalışan insanların başarılı oldukları ve işlerinden keyif aldıkları doğru değildir. Para insanları teşvik eder. Para evin taksidini, bakkal faturalarını öder ve en çok hoşlandığımız şeyleri satın alır. En önemlisi bir insanın katkısına verilen önemi gösterir. Mümkün olan her yerde kişisel performansla parasal ödülleri ilişkilendirin. Yanınızda çalışanların bir kısmı diğerlerinden daha çok katkıda bulunurlar. Onlara iyi para ödeyin. Bu kayırmacılık değildir. Rakipleriniz iyi iş yapan memurlarınızla bağlantı kuracak ve onları daha iyi para vererek ayartacaklardır. En iyi iş yapanları ödüllendirmezseniz işlerinden ayrılacaklardır. Yerel şirketlerin ve rakiplerinizin ne ücret ödediklerini bilin ve pazarda yerinizi saptayın. Bir araba fabrikasında montaj hatası işlerin %20 ile %25'i bir ara pazartesi ve cumaları işe gelmiyorlardı. Yüksek ücretler ödenmesine karşın işleri sıkıcı olduğu için bunlar yine de mutsuzdular. Para tek başına yeterli derecede iyi bir teşvik değildir. Ekibinizin ihtiyaçlarının tümünü karşılamalısınız. Kişileri ve ekipleri katkılarından dolayı ödüllendirmek için teşvik primlerinden yararlanın. İnsanlar global kar paylaşım sistemlerini pek benimsemezler. Çünkü bu tür sistemlerde hesaplamaların büyük bir kısmı kendilerinin dışında yapılır ve ödüller geç ödenir. Teşvikler kolayca anlaşılmalıdır. Bazıları ise o kadar karmaşıktır ki insanlar fazladan parayı hak etmek için ne yapmış olduklarını bilemezler. Yeni teşvikler ya da yeni ödüller bulun. Aksi takdirde sürekli verilen Noel hindisini ya da tiyatro biletlerini bir ödül değil bir hak olarak göreceklerdir. 5. İmkanlarınız ölçüsünde en iyi çalışma koşullarını sağlayın. Kadronuza masraftan kaçınmayın. Onlara en son model büro malzemesi, üretim malzemesi, uygar bir çevre ve iyi bir ulaşım imkanı sağlayın. Müdürlerle memurların yemek, otopark ve tuvaletlerinin ortak yerler olması için çalışın. 6. İnsanların iş konusundaki gelişmelerini tartışmak için düzenli olarak toplantılar düzenleyin. Sizin onların eğitici olduğunuzu ve onların becerilerini geliştirdiğinizi unutmayın. 7. Hedefler koyarak yönetin ve ölçülebilir standartlar kabul edin. Bu yıl Güneybatı ekibi ayda 12 ev satmalı. Belirsiz hedefler koymayın arkadaşlar. Bu yıl esaslı bir kar yapalım. 8. Herkesin katkısını ölçün. Elemanlarınızdan biri kendi yaptığı işin ölçülemeyecek olduğunu gösteren bir tutumdaysa onun iş tanımını inceleyin. Ya da o ayrıldığı takdirde onu ne kadar arayacağınızı düşünün. Yanınızda çalışanların kendi performanslarını rakamlarla ölçmelerinde yardımcı olun. Japonya'da Honda fabrikası işçileri günde kaç araba yaptıklarını bilirler. Her araba montaj hattını terk ettikçe tabeladaki sayı değişir. Daha az randımanlı şirketlerde yönetim bile kaç araba üretildiğini bilmez. 9. Yanınızda çalışanların erişebilme isteği ile uğraş vereceği yüksek standartlar koyun. Hedefler basit olduğu takdirde ekibinizi düş kırıklığına uğratırsınız. Brook Street bürosu, sekreterlik ve büro memurluğu gibi işleri terk edenlerin %62'sinin nedeninin işlerinin azlığı olduğunu saptamıştır. Bunun biraz da nedeni kadınların çoğunlukla kendi yeteneklerini kullanmalarına izin vermeyen işlere yerleştirilmesi olabilir mi? Yarışma duygusu büyük bir itici güçtür. Ekibinizin önüne güç ama erişebilir hedefler koyun. Adamlarınızın zamanlarını tam olarak dolduracak işe ihtiyaçları vardır. 10. Başkalarının başarılarından kolayca etkilenmeyin. Standartlarınızın rakiplerinizi sizinle yarışmaya girme konusunda kaygılandıracak kadar yüksek olmasını sağlayın. 11. Tutamayacağınız sözü asla vermeyin. Veremeyeceğiniz ödülleri vaat etmek haksızlıktır. Örneğin, amirlerinize kabul ettirmeden araştırma ekibinize geceleri çalışmaları karşılığında bir Paris gezisi vaat etmeyin. 12. Yanınızda çalışanlara güvensizlik hissettirmeyin. Eğer siz saldırgansanız ekibiniz yanlışlıklar yapacaktır. Saldırgan yöneticilik çok zararlı olduğu için giderek ortadan kalkmaktadır. Güvence önemlidir ama yaşam boyu iş garantisi veremezseniz hiçbir şirket bu kadar ilerisi için tahmin yapamaz. Fakat yanınızda çalışanları asla korkutmayın. Kötü haber konusunda dürüst olun. Onlara durumu düzeltmek için neler yapılması gerektiğini söyleyin. Sonra da onları bu yolda eğitip iyice zorlayın. 13. Yardımcılarınızdan sır saklamayın. Bilgilendirmeye açık olursanız saygı kazanırsınız. Şirket hissedarlarına rakamları veriyorsunuz. Peki, aynı şeyi bütün gün sizinle çalışan ve geçimini size bağlamış insanlara neden söyleyemezsiniz? İş alanında sırlar yönetim kurulu odasında kalır ama yanınızda çalışanlar şirketiniz hakkındaki mali bilgileri yasal yollardan öğrenebilirler. Eğer bilgiler saklanırsa insanlar bunun kötü bir niyetle ya da ücret aldıkları ya da sömürüldükleri için söylenilmediğine inanacaklardır. Sizinle birlikte çalışanlara şirketlerinin ne durumda olduğunu bildirin. 14. Kibar olun ve yanınızda çalışanlara iyi bir örnek oluşturun. Herkesin sizin ekibinizden iyi bir izlenim edinmesi gerekir. Onun için onların nasıl davranmalarını istiyorsanız siz de öyle davranın. Dakik olun, şirkete sadık olun, randımanlı ve zeki olun. 15. Devamsızlığı ve kadronuzdaki eleman değişimini ölçün. İşten mutlu olunup olunmadığının en iyi göstergesi bunlardır. Yanınızdakiler mutsuzsa gerçekten kolay hastalanırlar. Araştırma bulgularına göre hastalıktan dolayı işe gelmemenin %50 ile 60'ı stres kaynaklı olduğundan stresi azaltacak yollar arayın. İşe giren ve işten ayrılanları izleyin. Yıllık işten ayrılma oranı %10'dan fazlaysa mutsuz insanlar işten çıkıyorlar demektir. En iyi elemanlarınız en önce ve büyük bir olasılıkla da rakiplerinize giderler. Rakip şirketi suçlamayın. Doğru ortamı yaratın ve adamlarınızın işlerinde kalmak istemesini sağlayın. Ekibinizle aranızdaki ilişkiler. Ekibiniz size saygı duymalı ve sizin yanınızda rahat etmelidir. Odaya girdiğinizde sizi gördükleri için memnun olmalıdırlar. 16. Sizinle birlikte çalışanlara onların sahibiymişsiniz gibi davranmayın. İnsanları geç saatlere kadar ya da hafta sonları çalışmaya zorlayamazsınız. Herkesin iş dışında önemli bir yaşantısı vardır. Daha büyük verimlilik geliştirilirse fazla mesai ihtiyacı azalır. 17. Her insanı ayrı ayrı değerlendirin. Farklılıkları haklı görün. Bazı insanlar yaratıcıdırlar, bazıları rakamlarla daha iyi çalışırlar. Bazı insanlar yalnız çalışmayı Diğerleri bir ekip içinde çalışmayı yeğlerler. İşe eleman alırken bu nitelikleri göz önünde bulundurun. 18. Her zaman ekip çalışmasını ve işbirliğini teşvik edin. Adamlarınızı bir araya getirin. Onlara bir ekipmişler gibi konuşun. Esnekliği artırmak ve ilgi yaratmak için insanları birbirlerinin işlerini yapmaya teşvik edin. İnsanlar bitmiş işlerini görmekten hoşlanırlar. Freeman, Fox ve ortaklarında danışma memurlarından mühendislere kadar herkes Hamburg Köprüsü'nün tasarımı ve yapımı ile ilgiliydi. Köprü tamamlanınca şirket bütün çalışanların kendi köprülerini gidip görmeleri için gezi masraflarını ödedi. Bu jestlerin maliyeti oluşturdukları ekip çalışması karşısında çok küçüktür. 19. Tutarlı olun ve adamlarınız arasında gözdeniz olmasın. Ekip üyeleriyle iş dışı arkadaşlıkların iş başındaki ilişkileri etkilemesine izin vermeyin. Bir okul veya spor arkadaşınız kötü davranır ya da kötü bir performans gösterirse kendisine karşı başkalarına olduğu gibi davranın. İnsanları kendilerine görev vererek ve projeler hazırlatarak daha fazla sorumluluk testinden geçirin. Yararlanabilecek herkese eğitim verilmesini sağlayın. 20. Ekibi bir arada tutabilmek için teşviklerden yararlanın. Ancak muhasebe bölümü işlerdeki artışla baş etmeye çalışırken ve bu takdir edilmezken satış ekibinin ödül olarak Rio ve Janeiro'ya gönderilmesi şirket moralini olumsuz etkileyecektir. Çeşitli şubeler arasındaki dostça rekabet iyi sonuçlar verir. Her ekip kendini toparlar. Fazladan katkıda bulunan herkesi ödüllendirin. 21. Yanınızda çalışanlarla doğrudan ve açık konuşun. Yetersizlikleri hakkında imalarda bulunmayın. Yapıcı eleştirilerde bulunun. 22. Statüleri ne olursa olsun tüm memurlarınıza saygılı davranın. Sizden daha az düzeyde veya daha az zeki olan birine karşı üstünlük taslamayın. Yanınızda çalışanların takdir edilmeye ihtiyaçları vardır. Ama fazla övgüden de kaçının. 23. Amirlerinizle konuşurken doğal davranın. Onlara iyi çalışan insanları söyleyin. Başkasının çalışmasının şerefini üstlenmeyin. İyi fikirleri iletin ama bunları sizden çıkmış gibi sunmayın.